Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam dün aktarmaya başladığımız muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2023 sayısında Ebedi Fecre bölümünde yer alan Kur'ani Talimatlar 57 Felsefe, İlim ve Hikmet başlıklı yazısının ikinci bölümünü aktaracağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hikmet mi, nefsaniyet mi? Felsefe namına ortaya konulan muhteva ise maalesef çoğu defa hikmet diye isimlendirilmekten çok uzak, nefsani arzuların ifadeye büründürülmesi, heva ve heveslerin akıl, felsefe ve tefekkür mahsulü diye gösterilmesidir. Felsefe tuzağı, İslam tarihinde yabancı birçok unsurun İslam'a girdiği fakat bir kısmının eski telakkilerini de beraberinde getirmeye kalkması sebebiyle problemlerin yaşandığı Hicri 3. asırdan itibaren İslam alemini tehdit etmişti. Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri felsefeyi baştan başa incelemiş, ondan istifade edilebilecek kısımları tespit etmişti. Gazali Hazretleri bu tahkikat neticesinde İbn Sina, Farabi gibi filozofların 3 yerde inkara, 17 yerde de dalalete düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını ortaya koydu. Müslüman filozofları bu hataya düşüren husus, aleme ve hadisata dair tefekkürlerinde Aristo, Platon gibi putperest Yunan filozofların tesiri altında kalmalarıydı. Mesela haşrin cismani olacağını reddedip sadece ruhani olacağını iddia ettiler. Halbuki zaman için değilim, insanın her bir atomunda DNA adlı şifresinin saklı olduğunu ispatladı. Yani insanın bedenen yeniden yaratılmasının imkanı ilim çevrelerince de kabul edildi. Hatta çeşitli hayvanlar insanlar tarafından dahi bedenen klonlandı, yani kopyaları suni şekilde üretildi. Filozofların bu iddialarının ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Yine onlar, Allah Teala haşa cüz'iyatı bilmez dediler, sadece külliyatı bilir diye iddia ettiler. Akıllarına hiç sormadılar mı, külliyatı yaratan Allah da cüz'iyatı yaratan başkası mı? Bir yaprak bile ilmi ilahinin sonsuz muhtevası dışında düşmez, düşemez. Onlar bu sahada da Allah'ın zatını Yunan filozofların tasavvur ettiği gibi tasavvur etmek hatasına düştüler. Halbuki insan aklı Allah'ın zatını tefekkür edebilmekten acizdir. Mümin ancak marifetullah'la Rabbini kalpte tanımakta mesafe kat edebilir. Cenab-ı Hak noksan sıfatlardan münezzehtir. Cüz'iyatı bilmemekse bir noksanlıktır. Yine onlar, alem kadimdir, yani ezelidir, yoktan var edilmemiştir dediler. Burada da semavi varlıklara tapınan Yunan filozofların tuzağına düştüler. Gök cisimlerini tanrı edinen Yunanlılar elbette onları kadim kabul edecekti. Halbuki Müslüman filozoflar Kur'an-ı Kerim'de semavatı Allah'ın yarattığını, yani yoktan var ettiğini okumuşlardı. Yine de Yunan felsefesinin tuzağına düştüler. Başka dalaletlere de düştüler. Peygamberlik vehbi değil, kesbidir dediler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki beyanları da gayet açıktır. Onların bu telakkisinde ise haşa vahyi bir muhayyire gücü gibi görme dalaleti vardır. Ez cümle, akıl vahyin muhtevasında kullanılmazsa sahibini ebedi saadete ulaştıracak iman ve istikametten mahrum eder. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretleri de akılla ilahi sırlara layıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak aklın ötesine kalbi hayatla geçmenin zaruretini görmüş, ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini ifade buyurmuştur. Gazali Hazretleri Tehafütül Felasife, Felsefelerin Tutarsızlığı adlı eserinde, felsefelerin felsefelerini çürüterek aklın acizliğini ortaya koymuştur. kendi manevi halini de şu şekilde ifade etmiştir. Aklımı gerdim, yırtılacak dereceye geldi ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliğiyle karşılaştım. İdrak ettim ki ilahi sırları kavramak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani füyuzatına nail olmaktan başka çare yoktur. Hak Teâlâ'ya dua ve ilticalarda bulundum. Tefekkür, riyazat ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde ruhaniyeti Resulullah'a kavuştum ve kurtuldum. Felsefi düşünce mahsullerinin bütünüyle yanlış olduğu söylenemez. Zira filozoflar da hayat ve kainatı müşahede, muhakeme ve tefekkür edişlerindeki isabetleri ölçüsünde bazı doğrulara ulaşabilmektedirler. Mesela Descartes şöyle der: Allah mükemmel ve noksansız, yanılmaz ve yanıltmaz bir varlıktır. Buna göre onun bilgisi de noksansız olup doğrudur. Allah mükemmel olduğu için yanılmaz, yanılmadığına göre bilgisi doğru, yanıltmadığına göre bildirdiği de doğrudur. Ben kainatı yarattım diyorsa yaratmıştır, bu doğrudur. Öyleyse kesin bilginin kaynağı Allah'ın bilgisidir. Yine Descartes'in ispatı vacip hususunda düşüncelerinin hülasası şöyledir. İnsan ve kainattaki her şey mükemmeldir, abes yoktur. Hiçbir şey kendi kendine mükemmel olmaz. Onu daha mükemmel bir varlık, yani Allah mükemmel kılmıştır. Allah, mükemmelin mükemmeli bir varlıktır. Sonsuz mükemmeldir. İnsanın zihnindeki en mükemmel varlık, fikrinin yokluğu düşünülemez. Bu da başka hiçbir delil olmasa dahi Allah'ın varlığını ispat eder. Pascal da aynı görüşün teyidi sadedinde, mevcudiyetimizin derinliklerinden gelen ve bize ölümsüz olduğumuzu bildiren bir seda vardır ki, bu bizde tecelli eden Allah'ın irşat sedasıdır, der. Fakat Allah'ın varlığını kabulün akli bir zaruret olduğu fikrine ulaşan Descartes, Spinoza, Pascal, Kant ve emsali filozoflar da insan eliyle tahrif edilmiş olan batıl bir dinin esaslarını tanıyıp, hak din İslam'ı yeterince tanımadıkları için bu fikirlerini tekamül ettirememişlerdir. Nitekim bu nevi dine saygılı filozofların iki cihan saadetinin ilk ve temel şartı olan tevhid inancıyla şereflenmiş olduklarına dair bir kayıt günümüze ulaşmamıştır. Bunlar Necip Fazıl'ın tabiriyle tam da İslam'ın iskelesine yanaşmışken tek adım daha atamamak yüzünden son vapuru kaçıran kimselere benzemektedirler. İnsanı ebedi kurtuluşun eşiğine kadar getirdikten sonra o eşikten içeriye adım attıramayan bir akıl ve felsefe ne işe yarar? Kaldı ki bu bir avuç inançlı filozofa mukabil Batı dünyasında öne çıkarılanlar ve fikirleri cilalananlar daha ziyade ateist olanlardır. Bunlar çok büyük dehalarmış, çok zeki filozoflarmış diye propaganda edilmektedir. Akıllı bir mümin sormalı. Acaba bu fikirler kendi sahiplerine ne kazandırmış? Allah'ı bulamayan bir akıl bana ne kazandırabilir? Ebedi saadetten mahrum kalmış bir zeka benim toplumuma ne verebilir? Günümüzde eski Yunan filozoflarının yerini yakın devir filozofları almıştır. Bunların da ortak hatası, insan için sadece belirli bir seviyede geçerliliği olan bir hakikati alıp, onu hayatın tamamına teşmil etmeleridir. Belki %5'lik bir hakikat kırıntısını hayatın yegane ölçüsüymüş gibi büyütmüş, tefekkürün nizamını bozmuşlardır. Mesela psikoloji sahasında referans kabul edilen Sigmund Freud hayatın sadece bir kısmını alakadar eden cinsi arzuların tatmini meselesini alıp hayatın tamamına teşmil etti. İnsanı nefsani arzularından ve onları tatmin etmek yolundaki davranışlarından ibaret bir varlık olarak gören sapkın bir anlayış geliştirdi. İnsanın ruhani, kalbi, ahlaki ve vicdani tarafına kör kaldı. Şimdi onun isimden yetişen psikologlar da kendilerine danışan hastalara rahatlayabilmeleri için arzularını tatmin etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Halbuki insanı yaratan Cenab-ı Hak, insanın mayesinde imtihan icabı bulunan hücurun tezkiye edilmesi gerektiğini bildirir. İslami ahlak, nefsani arzuları kontrol edebilmeyi ancak helal sahada ve riyazat içinde aşırılığa kaçmadan tatmin yoluna gitmeyi öğütler. Son yıllarda Batı'dan bütün dünyaya adeta zorla empoze edilen LGBT sapkınlıklarının temelinde Freud'un görüşlerini esas alan psikolojinin büyük tesiri var. 1970'lere kadar Batılı doktorlar da bu cinsi inhirafları tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak görüyordu. Büyük ölçüde tedavi de ediliyordu. Lakin sapkın küresel lobi, akademik çevrelerde baskın çıktı ve artık tedavi olmayı isteyenlere imkan bırakmayacak derecede hırçınlaştı, hoyratlaştı. Tıpkı Lut kavminin temizler aramızdan çıksın dediği gibi günahlarına saygı beklemek küstahlığına işi vardırdı. Günümüzde mümin mümine bir gencimiz psikoloji tahsili yaptığında hakla batılı nasıl ayırt edebilecektir? İnsan ruhuna, nefsine ve gönlüne dair büyük mutasavvıflarımızın muhteşem eserleri vardır. Mesela Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi, İmam Gazali'nin İhyası ve emsali mükemmel eserler insana iki cihan saadeti hususunda rehberlik etmiştir. Akademik tahsillerde bu muazzam alimlerimizin eserlerinden istifade edilebilmekte midir? Asırlar boyunca bizim insanımız ruhi ihtilaçları karşısında dergahların mübarek gölgesine sığınmıştır. Secdelerle, dualarla, tasadduklarla ve mübarek yerleri ziyaretlerle ferahlamıştır. Günümüz psikolojik telkinlerin ise büyük ölçüde nefse rüşvet veren nefsani tasfiyelerden oluştuğunu görüyoruz. Menşei belirsiz yahut karanlık tatbikatlardan ve zihni uyuşturan ilaçlardan medet umulduğunu görüyoruz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyde şifa yoktur. Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın. Ayetlerimizi alay mevzu edenlerle birlikte oturmayın ve emsali talimatları bu sahada da bilhassa unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Semud kavminin asırlar önce helak edildiği yerden alınan suları dahi döktürdüğünü, oradan bir inikas alınmasını arzu etmediğini hatırdan çıkarmamalıyız. Belki hatıra şu rivayetler de gelecektir. İlim Çin'de dahi olsa onu arayın. Hikmet, değerli bilgiler, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir. Lakin bu arayış ve alış yine İslam'ın getirdiği esaslar çizgisi üzerinde gerçekleşmelidir. Mehmet Akif de buna şöyle dikkat çeker. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız, çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız. İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin, bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için. Kendi mahiyeti ruhiyeniz olsun kılavuz, çünkü beyhudedir, ümmidi selamet onsuz. Yani Müslüman zihnini, tahsilini, mektebini, müfredatını, istikbalini tayin edecek istikameti, kendi ruhi mahiyeti içerisinde inşa etmek mecburiyetindedir. Cali bir dikkat bir misaldir ki, insansız hava araçlarını gayrimüslimler icat ettiler. Ülkemiz de satın aldı. Onlardan satın alınanlarla terörle mücadelede vesaire hiçbir şey elde edilemedi. Kendi mühendislerimiz oturup kendileri bizzat inşa edince, ancak o zaman bu cihazlarla dünyadan ses getiren bir muvaffakiyet elde edildi. Neredeyse tamamen teknik olan bir sahada bile netice böyleyken ruhi, ailevi ve içtimai meselelerde farkın ne kadar büyük olacağını düşünmelidir. Yine İslami bir noktayı nazara, Müslümanca bir bakış açısında muhtaç bir başka sahamız iktisat. Karl Marx ve Adam Smith gibi iktisadi sahada felsefi düşünceler üreten ideoloji kurucuları ise yine hayatın da bir sahasını umuma teşmil ettiler. Üretmek, kazanmak ve geçinmek insanın mühim meselelerinden biridir. Fakat hayatının tamamını, bütün dünya görüşünü hükmü altına alacak bir mevzu değildir. Lakin bu ideolojiler silah, ordu, ihtilal, medya ve benzeri güçlerle hakimiyet kurduktan sonra insanları da kapitalizmin veya komünizmin pençesinde yaşamaya mecbur ettiler. Mecburi tahsil yoluyla mekteplerde talebelerin, ayrıca medya ve kültür yoluyla kitlelerin beyinlerini yıkadılar. Lakin insanlığa asla saadet getirmediler. Adam Smith, "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" dedi. Bunun manası, insanların önüne servet yığmaları ve kazandıklarını bencilce kendilerine saklamaları yolunda hiçbir engel konulmamasını telkin etmekti. Güya sermaye sahipleri kendiliğinden bu imkanları topluma döndürecekti. Fakat asla öyle olmadı. Bir avuç mutlu azınlık devasa servetler biriktirirken, bu ihtiras yarışında mahrumlar acımasızca çiğnendiler, adeta onlara "altta kalanın canı çıksın, şansına küssün" denilmiş oldu. Milli serveti en yüksek devletlerden olan ABD'de on binlerce evsiz insan yaşıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanoğlunun bir vadi daha ister, onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz buyurarak insanların bunu kendiliğinden yapmayacağını bildirmişti. İslam, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu, dünya hayatında eline geçen her imkanın hesabı sorulacak bir malzeme olduğunu, dolayısıyla maddi imkanlardan riyazat ölçüsünde istifade edip arta kalanı Allah yolunda infak etmek gerektiğini talim etti. Kapitalizmin tam zıddı olan komünizm, zoraki bir eşitliği ihtilal yoluyla getirerek mülkü topluma tahsis ediyor, onun fertler arasında tevzine memur kıldığı Komünist Parti'nin yaptıklarıysa kapitalizmden bir fark göstermiyordu. Zorla eşitliğe itilen fertlerse bir yarış heyecanı hissetmediği için komünizm ve sosyalizm tecrübeleri dünyevi olarak dahi başarısızlığa mahkum oldu. Manevi sahadaysa çok daha derin bir çöküş meydana getirdi. İslam, komünizmin zorla yapmaya çalıştığını, uhrevi bir yarışta gönüllü bir şekilde çok daha üstün bir surette gerçekleştirdi. Zekat, infak, tasadduk, hayrat ve vakıf müesseseleriyle daima zenginden fakire doğru bir akışı temin etti. Öyle ki Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanında zekat verecek fakir bulunamadı. Osmanlı'da kurulan müthiş bir vakıf medeniyetiyle toplum adeta bir ağ gibi örülmüştü. Günümüzde oburluk, israf ve bencilliğin temel alındığı tüketim ekonomisinin bütün dünyada muvaffakiyetsizliğini görüyoruz. Allah'ın haram kıldığı faizden medet umularak fakirin daha fakir, zenginin daha zengin yapıldığını görüyoruz. Hasılı toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış olan kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin fikirleriyle selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan Kur'an-ı Kerim ve onun canlı bir şerhi mahiyetindeki sünnet kültürüyle yoğrulup ilahi hikmet ve hakikatlerle kemale ermiş müminlerin tebliğ, ikaz ve irşatlarıdır. Bu hakikati mütefekkir Muhammed İkbal temsili olarak şöyle anlatır. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. İbn-i Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Onların bitmek bilmeyen kuru satırları ve o satırlardaki solgun harflerin arasında gezindim ve onları kemirdim. Bu meyanda Farabi'nin Faziletler Şehri manasına gelen El-Medinetül Fazılasını sokak sokak, cadde cadde dolaştım. Fakat bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Kabuslu çıkma sokakların hazin bir yolcusu oldum. Bir güneşim yok ki günlerimi aydınlatsın. Güvenin bu feryadına mukabil pervane, güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi. Ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti. Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanıyla, "Sen bu felsefenin çıkmaz sokaklarında helak olmaktan kendini kurtar. Mesnevi'nin aşk, vecd ve feyz dolu mana deryasından nasiplenerek vuslata kanatlan," demekteydi. Yüksek tahsili sevk ve idare eden mesullerin böyle bir keşfi kadim şuuruyla bakış açılarını yenilemeleri ve müfredatları yeniden tanzim etmeleri, büyük medeniyetimize karşı ödemeleri gereken bir vicdan borcudur. Edebali silsilesinin irşadıyla cihan hakimiyetine imza atmış ecdadımızın torunlarına yakışan tavır budur. Medeniyet çınarımız yine kendi kökleri üzerinde yükselecektir. Onu bodur bırakmaktan başka bir tesir vermeyen ecnebi aşılardan bir an önce vazgeçilmeli, kendi medeniyetimizi inkişaf ettirecek ferdi, içtimai ve idari adımları atmakta daha fazla gecikmemelidir. Cenab-ı Hak, nesillerimizi muhteşem bir maziden ihtişamlı yarınlara taşıyacak şuurlu, imanlı, irfanlı bir tahsil anlayışını mesuliyet erbabına ilham eylesin. Serhatler ve cepheler kadar mühim mektep ve kürsülerde milli bir ruhun özünü mümin gönüllerden ve muvahhid zihinlerden alan bir müfredatın hakimiyetini nasip ve müyesser kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam dün aktarmaya başladığımız muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Kur'ani Talimatlar 57 Felsefe, İlim ve Hikmet başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşarak bu yazıyı böylelikle nihayete erdirmiş olduk. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından paylaştık bu yazıyı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.